Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında sizlerle tekrar birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Bugün Genç Dergisi'nin Mart 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Mahmut Sami Erdem'in kaleme aldığı "Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor" başlıklı yazıyı aktaralım size. "Oo, Hamit Bey, ne haber ya? Nişanlanmışsın, Facebook'tan gördüm, hayırlı olsun." "Evet abi ya, çağıramadık yoğunluktan, kusura bakma." Eskiden diye başlanan her söz keşkelerle devam eder. Eskiden şöyleydi, keşke şimdi de böyle olsa. Bu sadece eskiden yaşayan acizlerin sözüdür. Değişime gücü yetmeyenlerin, değişmeye üşenenlerin sığınağıdır. Kim değiştirecek? Sihirli değnek mi lazım? Bu konuyu Harry Potter'daki Hogwarts Büyücülük Okulu'nun bir film platosundan ibaret olduğunu gördükten sonra kapatmıştık. Büyü diye bir şey yok, devrim diye bir şey var, devrimlerimiz. Devrim dedim de izmlerden bahsetmeyeceğim. Kendi kararlarımızdan, devrimlerimizden, bugünden itibaren çayı şekersiz içeceğim bir devrimdir mesela. Artık kimseye karşı argo kelime kullanmayacağımın olduğu gibi. Eskiden ifadesinin içini doldurduğumuza göre artık meseleye geçebiliriz. Eskiden mektuplar vardı, elektronik olmayanlardan. Oturup yazılırdı saatler, belki de günlerce. Gerçekten özlediğin, sevdiğin birine yazardın. Elle yazardın ama üzerini karaladığın kelimeler olurdu. Masumca düzeltilmiş harfler. Postaneden pul alıp yapıştırmak bir seremoniydi. Gelen mektubu açıp okumak tarifsiz bir mutluluk. İletişim, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı yani. Dünyanın en güçlü silahından daha güçlü bir şey. Birini yanlışlıkla vurma ihtimalinizden daha fazladır. Yanlış bir kelime kullanarak karşınızdakiyle husumet başlatmak. Önemlidir yani iletişim. Üniversitede fakültesi bile var. İletişim kuramamaktan şikayetçiyiz. İnsanların bizi anlamadığından. İnsan içine çıktığımız mı var ki iletişim kurabilelim? Nasıl uykuyu sanal olarak uyuyamıyorsak, suyu sanal olarak içemeyip yemeğimizi sanal olarak yiyemiyorsak, iletişimi de sanal olarak kurmamamız icap eder. İletişim de somut bir şeydir çünkü insanlarla anlaşmak. Biz kendi Clash'ta level atlamak peşindeyiz. Clash of Clans'te köyümüzü yakıp yıkıyorlar mı? Bununla dertleniyoruz. Sonra da kimse beni anlamıyor. Kimse seni anlamıyor çünkü sen insan olmaktan çıktın. Birini ziyarete gittiğinde elin sürekli telefonda. WhatsApp'tan geyik yapıp bir yandan kendi Clash oynuyorsun. Hayday'deki çiftliğinle ilgileniyorsun. Robot oldun. Sen Call of Duty'deki askersin. Sen PES'teki futbolcusun, kalecisin. Çıkamadın ki bilgisayarının monitöründen, telefonunun, tabletinin ekranından. Gazeteleri internetten okudun, mesajını SMS'le gönderdin. Karınla kavgayı WhatsApp'tan yaptın. Oğlun olduğunu Facebook'tan gösterdin. Sisteme olan tepkini Twitter'dan koydun. Sanallaştın artık. Sanal alem dili kullanıyorsun sen. Sanal alemde biri oldun. 18 bin alemden biri değil o sanal alem. Bahsettiğim ötekileştirmek değil. Kapatalım bütün sosyal medya hesaplarını, tüm elektronik eşyaları çöpe atalım, taş devrine geri dönelim demiyorum. Asansör varken merdivenleri yürüyüp çıkmayalım. Kabul, interneti kullanalım. Ağrı'daki arkadaşla internetten görüşelim. İstanbul'daki biz olarak ama atlayıp Ağrı'ya gitmemezlik yapmayalım. Zaten internetten görüştüm diyerek. Çünkü onunla görüşmedik. Haberleştik sadece. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biriyle konuşurken sadece yüzünü döndürmez, vücuduyla birlikte dönermiş. Bizim yapmamız gereken iletişime vücut buldurmak. Şimdi vücudu bulamıyoruz ki vücudumuzla dönüp konuşalım. Arkadaşımızla bir konu hakkında görüşecek oluyoruz. WhatsApp'tan yazışalım diyor ya da mail gönder. Özümüze dönelim. Komşularımızı tanıyalım mesela. Kurban Bayramı'nda et verelim. Bize şeker versinler. Dua etsinler. sosyal medyalaşmayalım ama. Ortak hashtaglerde buluşmak yerine ortak mekanlarda buluşup hasbihal edelim. Hasbihal olmazsa geyik yapalım. İnsan iletişim kuramadan yapamaz çünkü. Teknoloji bizim ahlakımız olmasın. Teknolojiyi ahlakımıza uyduralım. Uydurmayanları uyaralım. Evet, Mahmut Sami Erdem'in "Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor" başlıklı ve sosyal medya üzerine, iletişim üzerine güzel bir yazıyı aktarmaya çalıştık size değerli dinleyiciler. Bir başka yazıyla devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Kabe'nin önünde selfie başlığını taşıyor bu yazı Mustafa Kaya'nın imzasıyla. Allah Teala ayeti kerimede "nerede bulunursanız bulunun, yüzünüzü Mescid-i Haram yönüne çevirin" buyurur. Bu emirle Müslümanların kıblesi tayin edilmiş olur. Bu kıble Allah'a yönelen bütün yönlerin kavşağında yükselen hürmet nişanesi Kabe'dir. İnsanlığın atası Büyük Peygamber Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ın insanlık için inşa ettikleri en eski mabettir. Dillerinde dualar, "Rabbimiz bizden kabul buyur, sen dualarımızı işiten, samimiyetimizi bilensin. Rabbimiz bizi ve neslimizi Müslüman bir toplum olarak sana boyun eğenlerden eyle." Kabe'nin inşası bittikten sonra Allah Teala, Kur'an'da da geçtiği üzere Hazreti İbrahim'e "İnsanları hacca çağır, gerek yaya gerek yorgun develer üzerinde dünyanın her bir tarafından koşup gelsinler" emrini verir. Rivayete göre Hazreti İbrahim, "Ya Rabbi, ben sesimi o kadar uzaklara nasıl duyurabilirim ki?" deyince Allah Teala, "Sen seslen, ben duyururum" buyurmuştur. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, makamı İbrahim'in üstüne çıkıp o kutlu çağrısını yapmıştır. "Ey insanlar, Allah'ın evine hac edin." Ve bu çağrıyı yeryüzündeki insanlar, anne karnındaki bebekler, hatta ruhlar alemindekiler duymuşlardır. O gün o çağrıya "Lebbeyk" diyen herkesin Kabe'yi ziyaretten nasibi vardır denilir. Binlerce yıldır insanlar o kutlu çağrıya kulak verip "Lebbeyk" diye yollara düşerler. Allah'ın evini tavaf ederler. Görünüşte Kabe çok sade bir yapıdır. Ancak o sadelik içinde öyle bir derinlik vardır ki insanı hemen sarıp sarmalar. İnsana varlığın sırrını öğretir. Hani insan alem-i ervahta Allah Teala'nın "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sualine "Evet, sen bizim Rabbimizsin" şeklinde ahit vermiştir ya, işte Kabe'yi gören, tavaf eden, ona dokunan, Hacerül Esved'i öpen insan o ahdi hatırlar. Hatırlamak ne kelime, Kabe'yi tavaf ettikçe adeta alemi ervaha gider. "Evet, sen bizim Rabbimizsin" kelimelerini terennüm eder. Dudaklar kıpır kıpır dua ve yakarış halinde ahdini tazeler. Her şartla birlikte yeniden, yeniden gözlerden ahdi yenilenmiş olmanın işareti yaşlar dökülür. "İşte Rabbim buradayım. Sadece kul olarak geldim huzuruna. Başım açık, ayağım yalın. Sen alemlerin Rabbi, efendiler efendisi. Bense sana muhtaç bir köle. Bütün benliğimden sıyrıldım da geldim. Bütün varlığımı geride bıraktım da geldim. Senin yüceliğine ram olmak için geldim. Hazreti İbrahim'in çağrısına, Hazreti Muhammed'in sünnetine uydum da geldim." Bütün bunlar güzel duygular. Orada bulunan her insan bu hisleri az çok yaşar. Ancak ruhumuzda oluşacak ve tavaf ettikçe artacak bu yangını söndürecek, tasavvuf dilinde söylendiği şekliyle kuttayı tarikler, yani yol kesiciler de çok orada. Benliğimizden tam sıyrılamamışsak, varlığımızı Kabe'ye bütünüyle bağlayamamışsak, nefsimizin tuzaklarına düşmemiz işten bile değil. Orası Allah'ın beyti. Dünyanın dört bir yanından insanlar kısa bir süreliğine gelip orada Rahman'ın misafirleri oluyorlar. giriş ve çıkışlarda zorluklar var. Tavaf esnasında çoğu zaman izdiham var. Önünüze geçen, farkında olmadan sizi iten, rahatsız eden insanlar olabilir. Hoşunuza gitmeyen tavır ve davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Yapmanız gereken en önemli şey, hemen onların Rahman'ın misafirleri olduğu, sizin de misafir olduğunuzu hatırlamanız. Ev sahibinin huzurunda edepsizliğin yakışmayacağı. Siz yolunuza gidin duanızla, Kabe ile meşgul olun. İçinizde kabaran öfke duygusu hemen sönüp gidecektir. Siz bu tür şeylere takıldığınız an maneviyatınız azalıyor. Tavaflarda ve ibadetlerdeki ritim kayboluyor. Hani diyoruz ya, insan tavaf ederken sanki her şafla birlikte biraz daha arşa yükseliyor. Varoluş hakikatinin kıyısına uzanıyor. Varlığı hakikat aleminde eriyor. Ancak bu tür şeylere takılmaya başladığınız an yere çakıldığınızı hissediyorsunuz. O kutlu mekandan yeterince istifade edemiyorsunuz. Son zamanlarda Kabe'de kutlu evin kenarında insanı çok rahatsız eden bir manzara daha çıktı ortaya. Bir yol kesici. Kendi adıma bunu hiç benimsemediğimi söylemeliyim. Sırtı Kabe'ye dönük, elinde cep telefonu selfie dedikleri kendi kendinin fotoğrafını çeken insanlar. Edep yahu! Rabbimizin yüzünüzü dönün dediği Kabe'ye insan sırtını mı döner? Feyzin, maneviyatın, bereketin kaynağı olan Kabe'yi kendini göstermek için nesne olarak mı kullanır? Hem her yaptığımızı an be an birileriyle paylaşmak zorunda mıyız? Hiç Allah'la kul arasında kalacak bir anımız olmayacak mı? Hiç tevazu ve mahviyet hırkasına bürünmeyecek miyiz biz? Hiç mahviyet duyguları içinde samimiyetle ve riyasız bir amelimiz olmayacak mı? Hepsini dünyada göstere göstere tüketecek miyiz? Orada tek yapman gereken Allah'ın rahmet nazarı tarafından görülebilmek olmalı. Diğer uğraşıları terk etmelisin. İşte buradasın, çağrılmışsın, sevk edilmişsin. Şimdi tek düşünmen gereken gönlünü bir nazargahı ilahi kılabilmek olmalı. Hacerül Esved'in önünde Bismillah, Allahu Ekber derken ilahi kameraya takılabilmek olmalı. Maalesef tehlikeli sularda yol alıyoruz. Bütün manevi değerlerimizi kendi benliğimize nesne yapıyoruz. Daha çok görülmek, daha çok göstermek adına. Deyim yerindeyse görünüyorum, o halde varım gibi bir felsefeye kayıyoruz. Bir başka deyişle varlığı görünmeyle ilintiliyoruz. Sosyal medyada görünüyorsam, yaptıklarımı gösteriyorsam varım. Görünmüyorsam, göstermiyorsam yokum. Mahviyeti, mahfiyeti sözlüğümüzden çıkardık da riyanın, mürayiliğin ne olduğunu da mı unuttuk? Halbuki Allah Teala onlara namaza kalkın denildiğinde uyuşuk uyuşuk kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı çok az zikrederler buyurarak münafıkları anlatır. Eğer yaptığımız çekimler, paylaşımlarımız, bunlara ayırdığımız vakitler bizi namazdan, Allah'ı zikretmekten alıkoyuyor, bizi gösteriş ve kibre sevk ediyorsa kendimizi bir daha gözden geçirmeliyiz. Sırf bunun için Allah'ı zikir, varlığı tefekkür, benliğimizden sıyrılma mekanı olan Kabe'nin önünde fotoğrafla uğraşmayı, selfie'yi tasvip etmediğimi tekrar etmek istiyorum. Kabe'nin örtüsü üzerindeki hatlardan birinde şu ayetin yazdığını fark ettim. Her kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse, kuşkusuz bu kalplerdeki derin takva ve samimiyet duygusundan kaynaklanır. Değerli dinleyiciler, Mesut Kaya'nın Kabe'nin önünde selfie başlıklı yazısını aktardık size Sesli Dergi programında, Genç Dergi'nin Mart 2015 sayısından. Ve bir başka yazıyla devam edeceğiz. Filistin ve futbol başlığını taşıyor sıradaki yazımız değerli dinleyiciler. Yine Genç Dergisi'nin Mart 2015 sayısında yer alıyor bu yazı. Yazının müellifi Turgay Bakırtaş. Bu insanlar özgürce futbol oynamak istiyor. Bir gün İsrail'i en azından sahada yeneceğiz diyorlar. Evlerimizi zaten yıkıyorlar. Varsın Ziyad El-Kor'da yaptıkları gibi gol attığımız için yaksınlar. Ne değişir ki? Sözünden sonra insan olan onlarla aynı takımda olur. Yukarıdaki sözler 2009-2011 arasında Filistin milli takımının hocalığını yapmış Cezayir asıllı Fransız teknik adam Moussa Bezaz'a ait. Ona bu sözleri söyleten acı gerçeklerse birçoğumuzun malumu. İsrail Devleti'nin hayatın her alanında zulmettiği Filistin halkını yeşil sahada rahat bırakması beklenemezdi. Nihayetinde futbol ne kadar endüstrileşmiş olsa da hala zayıf, güçsüz, ezilen ülkelerin manen intikam alabildikleri bir spor. Bu yüzden İsrail Devleti çok uzun süre Filistinlilerin futbol oynamasını engelledi. Bu engeller işe yaramadığında da en iyi bildiği işe, öldürmeye soyundu. Golcülüğüyle dikkat çeken Ziyad El-Kord'un evi İsrail askeri tarafından yerle bir edildi. Yetenekli orta saha oyuncusu Tarık El-Kuto, İsrail'in 2006'da düzenlediği bir askeri operasyonda öldürüldü. 27 Aralık 2008 tarihindeki Gazze bombardımanında aramızdan ayrılan 1133 Filistinlinin arasında 3 milli futbolcu vardı. Ayman El-Kurt, Şadi, Şabbe ve Maye Vostahe. İsrail'in gerek öldürerek ve baskı uygulayarak gerekse diplomatik kanalları kullanarak yok etmeye çalıştığı Filistin milli futbol takımı tüm bunlara rağmen müthiş başarılara imza attı. Ama isterseniz hikayeyi en başından, Filistin halkının futbolla tanışmasından alalım. Futbol birçok yere olduğu gibi Filistin'e de İngilizler sayesinde geldi. İngiliz mandası altındaki Filistin'de Araplarla Yahudilerin kurdukları futbol takımı 1934'te 1940 arasında 5 uluslararası maç yaptı. İlk müsabaka 1934'te Dünya Kupası eleme maçında Mısır'la oynandı. Ve Filistin deplasmanda oynadığı bu maçı 7-1 kaybetti. 1940'taki son maçta ise sahasında Lübnan'ı 5-1 mağlup etti. Futbol Federasyonu'nu 1962'de kuran Filistin, bağımsız bir devlet olmadığı için 1998'e kadar FIFA tarafından tanınmadı. Dolayısıyla o tarihe kadar hiçbir uluslararası maç oynayamadılar. FIFA'nın tanınmasından sonra ise ilki Lübnan'da olmak üzere peş peşe 3 maç yaptılar. 23 Haziran'da Beyrut'ta oynanan maçı Lübnan 3-1 kazandı. 26 Haziran'da Suriye ile oynanan maç Suriye'nin 2-1 üstünlüğüyle neticelendi. 29 Haziran'da Ürdün'le oynanan karşılaşma ise 1-1 bitti. 2006 Dünya Kupası gelip çattığında Filistin Futbol Federasyonu elemelere katılacak bir takım kurmak için eşi görünmemiş bir kampanya başlattı. Federasyon, Filistinlilerin yaşadığı ülkelerdeki gazetelere ilan vererek Filistin asıllı oyuncuları milli takıma davet etti. Bu davete özellikle Şili'deki Filistin asıllı oyuncular karşılık verdi. Başta Palestino kulübündekiler olmak üzere Şili liginde top koşturan birçok oyuncu Filistin milli takımındaydı artık. Palestino'nun forveti Ketlun, Filistin milli takımının formasını giyeceğini öğrendiğinde babasının ağladığını söylemişti. Filistin henüz çok yeni ve tecrübesiz bir takım olduğu için o elemelerde bekleneni veremedi. Zaten İsrail Devleti de bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapıyordu. Gruplara katılma maçında Singapur'la oynadıkları ilk maçı 4-0 kaybeden oyuncular ikinci maça çıkamadılar. Çünkü İsrail yetkililer Filistin milli takımının ülkeden çıkışına izin vermedi. Filistin Federasyonu maçın ertelenmesi için FIFA'ya başvursa da FIFA bu başvuruyu kabul etmedi. Ve 3-0 hükmen mağlup sayıldılar. Aynı olay 2010 Dünya Kupası elemelerinde de tekrarlandı. Filistin milli takımı yine İsrail engeline takılmış, FIFA'da maçın yerini ve tarihini değiştirmesi gerekirken Filistin'in 3-0 hükmen mağlup saymıştı. Filistinliler 2008'e kadar kendi ülkelerinde oynayamadılar. iç sahada oynamaları gereken maçlarda Mısır, Ürdün, Katar gibi ülkeler Filistin'e ev sahipliği yapıyordu. 26 Ekim 2008'de ise tam 68 yıl aradan sonra kendi topraklarında ilk milli maçlarına çıktılar. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği bu dostluk maçında Filistin'in rakibi Ürdün'dü. Ramallah yakınlarındaki Faysal El Hüseyin'i stadında oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. 6000 taraftarın izlediği bu maçın seyircileri arasında FIFA Başkanı Sepp Blatter de vardı. Elbette İsrail bu maçın da oynanmaması için elinden geleni yaptı. Hem Ürdünlü futbolcuları saatlerce sınırda beklettiler, hem de işgal altındaki Gazze'nin El Hilal takımından 6 oyuncunun Ramallah'a girmesine izin vermediler. 2014 Mayıs'ında verilen çetin mücadelenin karşılığını alma adına güzel bir olaya şahit oldu futbol severler. Filistin Asya Futbol Konfederasyonu Challenge Kupası finalinde Filipinleri 1-0 yenerek geçtiğimiz ay düzenlenen Asya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Bangladeş, Nepal ve Kuzey Mariana adalarından oluşan eleme grubunu gol yemeden lider bitirerek turnuvaya katılan Filistin, turnuvadaki grup maçlarını da yine gol yemeden lider bitirdi. Yarı finalde Afganistan'ı 2-0'la geçtiler. Filipinlerle karşı karşıya geldikleri final maçını da 59. dakikada Eşref Numan'ın attığı golle 1-0 kazanarak turnuva şampiyonu oldular. Katılan takımların düzeyine bakıldığında çok büyük bir başarı sayılmayabilirdi bu şampiyonluk. Ancak Filistin'in nasıl şartlar altında mücadele verdiğini bilenler için müthiş bir başarı hikayesiydi bu. 9 Ocak 2015'te Avustralya'da düzenlenen Asya Kupası ise Filistin için iyi geçmedi. Japonya, Irak ve Ürdün'le mücadele ettiği gruptan çıkamayan Filistin turnuvaya erken veda etti. Yaklaşık 15 seneden beri Filistin'de düzenli bir futbol ligi bulunmuyor. Maçlar genellikle aynı şehrin takımları arasında yapılıyor. Filistin'de herkes gibi sporcular da hayatlarını çok zor şartlar altında sürdürüyor. Bitmek bilmeyen İsrail katliamlarında hayatını kaybeden sayısız insanın içinde yüzlerce lisanslı sporcu da var. Buna rağmen Filistin hala direniyor. Savaşta da, sahada da. Değerli dinleyiciler, bu yazının hemen altında Son Osmanlı Palestino başlıklı küçük bir yazı var, bölüm var. Onu da paylaşmak istiyoruz sizinle. Siyonist hareketin 1948'de İsrail Devleti'ni kurması Filistin halkına bugüne dek uyguladıkları zulmün miladı oldu. Toprakları sürekli işgal edilen ve öldürülen Filistinlilerin bir bölümü dünyanın çeşitli bölgelerine göç etmek zorunda kaldı. Aslında bu göçler Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde başlamıştı. İngilizlerin bölgede bir Yahudi devleti kurulmasına imkan tanıyan girişimleri sebebiyle çok sayıda Lübnanlı ve Filistinli başta Şili ve ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanına göç etmişti. O dönemde Şili'ye göç eden ve çoğunluğu Hristiyan olan Filistinliler 1920'de başkent Santiago'da Palestino futbol takımını kurdular. Filistin bayrağından alınan kırmızı, siyah, beyaz, yeşil renklere sahip bu takım, Şili Ligi'nde 1955 ve 1978 yıllarında iki şampiyonluk elde etti. Ülkede yaşayan 500 bine yakın Filistinlinin büyük destek verdiği Palestino, Şilililer tarafından Osmanlılar diye de anılıyor. Bunun sebebi ise ilk büyük göç dalgasının gerçekleştiği 1856 yılında Filistin'in Osmanlı toprağı olmasıydı. Palestino, Şili'nin büyük kulüpleri arasında sayılmasa da yıllardır birinci ligde tutunmaya ve mücadele etmeye devam ediyor. Tıpkı toprağında yetiştikleri, ismini ve renklerini aldıkları Filistin gibi. Turgay Bakırtaş'ın Filistin ve Futbol başlıklı yazısını aktardık. Ve bize ayrılan sürenin bugün de sonuna gelmiş oluyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.